Ayrım 3, sayfa 24. "Tebrik ederim," diyor babam. Kopmuş gözünden arta kalan boşluğu eliyle ovalarken, "İşte sonunda gazeteci gibi düşünmeye başladın." İskelede kimse yok. Eski resimlerdeki mendil sallayan kadınların ve onların ellerinden tutmuş okul çocuklarının yerine boşlukta uğuldayan rüzgar. İç savaştan sonra adada fazla kimse kalmamış. O zamandan beri devlet burayı yarı açık cezaevi gibi kullanıyor. Mimledikleri ya da mesleğe devam edemeyecek kadar yaşlandıkları için toplum içinde barınamayan suçlular ve şartlı tahliye olanlar burada kendilerine emekli hayatı kuruyor. Interpol durumun farkında ama adadan ayrılmadıkları ya da birbirlerini boğazlamadıkları sürece bu toplumsal safraya kimse ses çıkarmıyor. Onlar da bağışlanmış özgürlüğün değerini bilerek sessiz sedasız yaşayıp gidiyorlar. Zamanla kendi içlerinde evlenerek nüfus oluşturdukları ve tatlarını kaçıracak işlerden kaçındıkları için adanın şehrin genelinde daha huzurlu olduğunu söyleyenler bile var. Yalnızca bir kez, o da 9 yıl önceki Noel gecesi olay çıktığı duyuldu. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında ciddi bir kavga patlak vermek üzereymiş. Çoğu şimdi çoluk çocuğa karışmış da olsa her türlü silahı kullanmayı gerektiğinde gayet iyi hatırlayabilecek bu tiplerin arasına jandarmanın bile girmeye çekindiği ve ağır silahlarla yüklü askeri helikopterlerin alarma geçtiği sırada mucizevi bir şey olmuş. Biri ortaya fırlamış. Saçı sakalına karışmış ve fena halde İsa'ya benzeyen adam parmağını sallayarak bağırmaya başlamış. Ne söylediği bilinmese de milletin birbirini öldürmekten vazgeçmesine bakıp güçlü bir etki yarattığını düşünmek mümkün. Tabii ada halkı biz gazetecileri polisten bile az sevdiğinden detayları kimse tam bilmiyor. Olay kulaktan kulağa şehir efsanesine dönüştü. Hatta bizim gazetede böyle bir şeyin aslında yaşanmadığını, anlatılanların masal olduğunu düşünenler çoğunlukta. Araştırmak istediğimi söylediğimde yüzüme ancak benden çıkabilecek saçmalıkta bir şey duymuş gibi baktılar. Hele kavgayı ayıran adamın Atilla olabileceğini iddia ettiğimde az kalsın tazminatımı verip sepetleyeceklerdi. Sonra ne zaman bu konuyu açacak olsam şefimden gazetecinin ne olup ne olmadığına dair bir araba laf işittiğimle kaldım. Ama ister inansınlar ister inanmasınlar o olduğunu biliyorum. Bunu kimseye kanıtlamak zorunda falan da değilim. Bu işe büsbütün delirmemek için taktım. Gerçi şu anda da aklım çok iyi durumda sayılmaz ama hayatımın uçak düşmeden önceki kısmıyla sonrasını tekerleyen tek şey Atilla ve şarkıları. Herhalde oğlum onu çok sevdiği posterlerini astığı için. Mete onu keşfettiğinde gazeteler öldüğünü yazalı zaman geçmiş ve hayatının son yılında çıkardığı olaylar pek hatırlanmaz olmuştu. Toplum düşmanı olmaktan çıkıp pop tarihimizin şeker nostaljilerinden birine dönüşmüştü. Popüler kültürün her şeyi eksiltmeye ayarlı mantığı bu sefer onun lehine çalışmış ve şefin deyimiyle kayışı koparmadan yaptığı eğlenceli, hüzünlü ya da aynı anda hem eğlenceli hem de hüzünlü olmayı başaran şarkıları dışında hiçbir şey kalmamıştı. Bir de söylentiler tabii. Genç yaşta basıp giden yıldızlar hakkındaki söylentilerden, bu gizemli kayboluşta Orta Doğu'nun Kurt Cobain'ini ya da Janis Joplin'ini bulmuştuk ve onun aslında ölmediğini, Arjantin'de ya da Yeni Zelanda'da yaşadığını dinlemeye bayılıyorduk. Ama Mete onun şarkılarını arka koltukta söylerken bu söylentiler bile müzelik olmuştu. Öyle naif şarkıları vardı ki, o titreşimler ancak bir çocuk tarafından doğru şekilde algılanabilir gibi geliyordu. Yanılmadığım çok geçmeden ortaya çıktı. Mete boş kaset halindeki belleğiyle şarkıları ilk dinleyişte ezberledi. Zamanla onları söylemek aramızda bir törene, özel dünyamıza giriş biletine dönüştü. Mozart dışında kimseyi adamdan saymayan kocam arada, çocuğun müzik zevkini mahvediyorsun dese de biliyordu. O şarkıları oğlumla söylerken hayatında ilk defa mutluluğu tadıyordu. İşte bu yüzden ben, 35 yaşındaki muhabir Latife, vaktiyle babama mezar olmuş adaya şarkılarını izin sürmeye gidiyorum. İnsanın bu yaşta yolunu kaybetmesi ne kadar vahimse, öldüğü herkes tarafından bilinen bir pop yıldızını aramak da o kadar hazin, biliyorum. En küçük bir mesleki hırsımın olmadığını da söylemek isterim. Zaten haklı çıkıp Atilla'nın hala yaşadığını kanıtlasam ne yazar? Pazar eklerinde yapılacak iki röportajdan sonra yine unutuluşun kollarına teslim ederiz. Ben de belki terfi ederim ama sonraki planlarımın yanında bunun önemi yok. Çember kapansın istiyorum. Becerebilirsem, yeniden gördüğümde Mete'ye anlatacak bir şeyim olacak. Annesinin o yokken zamanını boşa harcamadığını, en sevdiği şarkıcıyla tanışıp gizemli hikayesini öğrendiğini görecek. Mete belki de bunları zaten biliyor olacak ve her zamanki haliyle dinleyecek beni, tatlı tatlı gülümseyerek. Gazeteci olduğunuzu kimseye söylemeyin diyor iskeledeki jandarma. Ayrıca elimizden gelen her şeyi yapsak da güvenlik garantisi veremiyoruz. Bunları kabul ettiğinizi belirten evrağı imzalamanız gerek. Yoksa kurallar açık, size geçiş izni veremem. Otelde yer ayırtmış mıydınız? Gazetedekiler oteli yıllardır işleten ailenin polis olduğunu söylüyor. Gizli ve uluslararası bir projeyi yürütmek için hala adada olduklarını iddia edenler bile var. Sonuçta burası bir ada ve biz de en büyük zevkin hikaye üretmek olduğu bir işteyiz. Saat Kulesi'nin gölgelediği iskele meydanına bakıyor ve eski cıvıl cıvıl zamanları hatırlatmaya çalışıyorum. Belleğim pek külüstür. Aklıma gelenlerse sadece dergilerde gördüğüm resimlerin zihnimde renklendirilmiş halleri. Hatırlamıyorum, hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlayacaksın diyor babam. Yüzünün parçalanmamış tarafıyla, istemesen de bazı şehirleri hatırlamak zorunda kalacaksın Latife. Buna hazır mısın? Bir kez de iyi bir şey söylesen olmaz sanki. Söylediklerimin kötü olduğu ne malum? Hatırlamanın fena bir şey olduğunu sana kim söyledi? Sadece şimdiki zamanla ilgili yeterince derdim var ve buna bir de geçmişin sorunlarını eklensin istemiyorum. Benimle konuşuyorsun ama. Peki ben geçmiş değil miyim? Senin durumun farklı. Sen şeysin bir kere. Ölüyüm değil mi? Burada durmuş bir ölüyle konuşuyorsun. Sonra da kalkıp geçmişle falan ilgilenmediğini söylüyorsun. Kusura bakma ama bu söylediğine çocuklar bile inanmaz. Kargalar bile güler. Nedense bu iki cümleyi yaşarken de bir arada kullanırdı. Çocuklar bile inanmaz, kargalar bile güler. Ne bileyim, bana arka arkaya söylenince anlamını pekiştiriyorlarmış gibi geliyor. O zaman niye sen bana anlatmıyorsun? Hatırlamamı bekleyeceğine her şeyi anlatırsın olur biter. Nasılsa sürekli konuşuyorsun. Aynı şey değil Latife. Sana anlatabileceklerim şu an hazır olduklarınla sınırlı. Oysa hatırlamayı başardığın zaman belleğine yeniden sahip çıkacak güce zaten ulaşmış olacaksın. Babam yaşarken de böyle miydi? İnsanı soyut labirentlere sokmaktan zevk alır mıydı hatırlamıyorum. Yüzünün tamamını son gördüğümde çocuk olduğuma göre böyle karmaşık şeyler konuşmamış olmamız normal. Ama eğer öyleyse annemin hayatı herhalde kolay olmamıştır. Annen hakkında da bilmediğin çok şey var. Ve eminim onları da söylemeyeceksin. Aslında biliyorsun, hatırlaman gerekecek sadece. Hazır olduğun zaman. Ama aceleye gerek yok. Nasıl olsa hikaye senin. Faytonla otele giderken adayı bir uçtan diğerine kaplayan çam ve ıhlamur ağaçlarına bakıyorum. Isıtmayan bir güneş sonbahar bulutlarını renklendirerek ağır ağır alçalıyor. Seyrelip tekrar sıklaşan kızıl çamların arasında başkentin kıyıları hayal meyal. Derken faytonun dikiz aynasına kendi yüzüm. Geniş alnı, küçük burnu ve solgun yanaklarıyla Latife. Gerçekte olduğundan çok daha ihtiyar. Mimarisiyle 19. yüzyıl sonlarını, duruşuyla Hitchcock filmlerini hatırlatan otele vardığımızda faytoncu atlayıp bavulumu indiriyor. Ücretini sorduğumda gülümseyerek tekrar biniyor arabaya ve kamçısını şaklatıyor. Terli atların arkasından 3-4 şeyi birden düşünerek bakıyorum. Sonra kavruyorum bavulun sapını. Basamakları çıkıp otelin ağır kapısını omuzluyorum. İçeride resepsiyondaki kız dışında kimse yok ve otelin oymalı koltuklarla, kalın kadife perdelerle dolu melankolik lobisinde kısık sesle Atilla'nın beni sırtımdan vuran şarkısı çalıyor. Bir gün gelecek anlayacaksın seni nasıl özlediğimi. Erkek. Bir rüya vardı. O gece mi görmüştüm yoksa bir yıl önce mi? Silahlı adamlar mağarama dalıyor, beni derdest edip götürüyordu. Ellerimi bağlayıp başıma çuval geçiriyor, sandala bindiriyorlardı. Gece her şeyi örtüyor, kulağıma sadece kürek sesleri ve uğultular geliyordu. Seni unutacağımızı mı sandın Atilla diyorlardı. Ama bizden bunca sene kaçmayı başardığın için aferini hak ettin. Sonra da şakamda bir namlu serinliği. İşte bu da ödülün. Sonradan sordum kendimi. Despina kadını sepetlemekten bahsettiğinde niye kabul etmediğimi. Ne de olsa korkuları sayesinde yaşayan bir varlıktım. Annem çekip gittiğinden beri yiğitlik bana uzaktı. Korkular adada biçim değiştirmişti sadece. Yeni kalıplara dökülmüşlerdi. İçimde cesaret bayrağının dalgalandığı tek dönem, paşanın mektuplarının beni avucuna almasıyla adaya gelişim arasındaki açıklanamayan olaylarla dolu süreydi. Kendimi öyle bir girdaba nasıl soktuğumu anlamak dışarıdan bakınca zordu. Ben bile yaşadıklarımı bir sis perdesinin ardından gölgeler halinde görebiliyordum. Uzun ve rüyalarla dolu bir uyku. Sonuçta adaya gelen kadına aşık olmuştum. Fikriye'ye benzeyen, her şeyi göze almaya hazır hali aklımdan çıkmıyordu. Mağarama sadece benim bildiğim yollardan döndüğümde hala onu düşündüğümü fark ederek şaşırdım. Böyle bir şey başıma ilk kez gelmiyordu. Aynısını vaktiyle son nefesini kollarımda veren kıza da duymuştum. Yıllarca rüyama girmiş ve aynı acıyı yaşatmıştı. Sabah gördüğüm kadınsa ona benziyordu, beni korkutacak kadar. Düşünmemek için gündelik işlere yoğunlaştım. Ahşap rayla ilgili sorun zaman alacağı benziyordu. Levhayı üzerinde hareket ettirdiğim ray çözemediğim bir nedenle deforme olmuştu. Yüzeyi bitkilerle kaplı levhanın görevi, ben dışarıdayken ağzını örttüğü mağarayı meraklı gözlerden gizlemekti. İlk yıllar onu kollarımla itip çekerek aynı hareketi yapmasını sağlıyordum. Sonra bir gün Despina'nın babası, yegane dostum Mihalis, artık genç olmadığıma karar vermiş ve bu mendubur ahşap rayla çıka gelmişti. Hayatı karmaşıklaştırma ihtimali taşıyan her şey gibi ondan da başta nefret etsem de yıllarca gayet güzel iş görmüştü ray. Ama artık birkaç yerinden eğerilmiş durumdaydı. Üzerinde levhayı hareket ettirmek gün geçtikçe zorlaşıyordu. Belki de başıma açtığı derdi ortadan kaldırsın diye Mihalis'i çağırmalıydım. Güneş yavaş yavaş alçalıyordu. Uzakta ağaçların ve denizin ötesinde başkent gökdelenlerinin pencereleri tutuşmaya başlamıştı. Levha meselesinin bir hafta alacağını hesapladım. Aceleye gerek yoktu. Adanın insanı öldürecek kadar yavaş akan zamanını böyle fani şeylerle doldurmak lazımdı. Mağaraya girip biraz su içtim ve sıkıştırılmış çalı çırpıdan oluşan yatağıma uzandım. Rüzgarı dinleyip gecenin ne kadar serin olacağını, önlem almam gerekip gerekmediğini kestirmeye çalıştım. Bunları düşünürken aklıma yine kadın geldi. Gözlerimi kapadım ve onun merdivenlere çıkışını düşündüm. Derken bir kahkaha, dumanlı, zincirden boşalmış gibi özgür bir ses. Sonra sesin bana ait olduğunu fark ederek şaşırdım. En son ne zaman gülümsediğimi bile hatırlamıyorum. Koca bavulu taşımaya çalışırken yalpalayan kadının görüntüsü herhalde komik gelmişti. Bu duygu beraberinde korkuyu da getirdi. Aşık olduğu için korkan ilk insan olduğunu mu sanıyorsun dedi ölü. Yere bağdaş kurmuştu ve Jim Morrison gibi görünüyordu. 70'li yılların sahne giysilerini giymişti. Şarap rengi, kollarından kızıl derili püskülleri sarkan, gömlek ve paçalara doğru genişleyen siyah deri pantolon. Mum ışığında bir şaman. Konuşacak halim yok dedim. İnşallah kusura bakmazsın. Lütfen kendini komik duruma düşürme dedi. Bir taraftan da sigara kağıdını diliyle ıslatıyordu. Zaten konuşmuyorsun ki. Ben senin aklının içindeyim. Bana bir şey söylemek için düşünmen yetiyor, değil mi? Evet ama böyle şeyleri düşünmek bile artık yorucu geliyor bana. Çok normal, çünkü ölüyorsun. Başka işin yok mu senin? Tabii ki var, niye sordun? Durmadan kılıktan kılığa girerek beni bir şeylere ikna etmeye çalışıyorsun. Ama kimim ben? Ne önemim var? Harcadığın zaman elde edeceğin sonuca değecek mi? Birincisi kırıktan kılığa girmiyorum. Seçtiğim görünüşlerin hepsinde belirli bir konsepte bağlı kalmaya özen gösteriyorum. Bunu fark etmiş olduğunu umuyordum. Kusura bakma dedim, alaycı olmaya çalışıp. Ve ikincisi, diyerek sigarasını yaktı. İçine ne koyduysa yanar yanmaz kokulu bir duman yayılmıştı mağaraya. Niye aynı anda birden fazla yerinde bulunabileceğime ihtimal vermiyorsun? Düşünmek beni yoruyor. Ve aşık olduğun için korkuyorsun değil mi? Ne demezsin? Korkuyorsun. Çünkü insanı duvardan duvara çarpacak bir aşk yaşayacak güce sahip olduğundan emin değilsin. Gücün yok. Çünkü neredeyse müziği bıraktığından beri kimseye aşık olmadın. Şey öldüğünden beri. Neydi adı? Bahsetmek istemiyorum. İtiraf edeyim, muhabbetin hiç çekilmiyor. Yine de seni görünce hala heyecanlanıyorsam, herhalde sadece eski bir pop yıldızıyla konuştuğum için değil. Belki de bu kötümlüğün tahrik ediyor beni. Seninle zıtlaşmaya bayıldığımı sanma ama emin ol, o dediğin pop yıldızını da pek hatırlamıyorum. Olabilir, dedi. Birden ayağa kalkıp bana yukarıdan bakarak. O zaman Berlin Müzesi'nde bir resim aydınlandı ve bu görüntüyü nereden bulduğumu anladım. Jim Morrison'un L.A. Woman albümünün kapağındaki haliydi. Ölüme yaklaşırken körpeliğini yitirmeye başladığı zamanlardaydı. Bakışlarında şöhretten ve çılgınlıktan arta kalmış bir bilgelik vardı. Sen unutmuş olabilirsin ama ben hatırlıyorum. Senin nasıl bir stadyum canavarı olduğunu da, milyonlarca insanı nasıl sürüklediğini de hiç unutmadım. İşte bu yüzden kulis kapısında bekleyen liseliler gibi nefesimi tutarak geliyorum mağarana. Eksik olma, herhalde gurur duymam lazım. Orasını sen bilirsin. Ama beni hafife alma lütfen. Her yıldızın yörüngesinde aynı şekle girdiğimi düşünmemi istemem. Sen özelsin. Hatta iyi niyetimin ispatı olarak şerefine bir şeyler ayarlamaya karar verdim. Ama sen ölümsün. Canımı almak dışında benim için ne yapabilirsin? Tek sorun karşımdakinin ölüm olması değil. Kılığına girmek için seçtiği kişiye çok bayılmıyorum. Benim için Jim Morrison hiçbir zaman anlaşılır bir müzisyen olmamıştı. İstesen de istemesen de bu iyiliği göreceksin, dedi. Kollarını Morrison'ın posterlerde yaptığı gibi iki yana kaldırıp, bu aşkı yaşaman için sana izin vereceğim. Aşk falan yok, saçmalama git. Ancak onu gerektiğince yaşayıp son zerresine kadar tükettiğin zaman alacağım canını. Sen bu aşkla savrulduktan, karma kamaşıktan ve yalnızlığının duvarlarını biraz olsun aşabildikten sonra. Mahsuru yoksa sorabilir miyim? Böyle zulümsüz bir şeyi niye yapıyorsun? Çünkü ben bir romantiyim. Hatta diyebilirim ki son romantiği benim dünyanın. Bana bir ölünün canını almak fikri hiç cazip gelmiyor. Seni götürmeye geldiğimde yeniden doğmuş olman gerek. Bunu da ancak bir aşk başarabilir. Kusura bakma ama kimseyle aşk yaşamayı falan düşünmüyorum. Ama düşüneceksin. Olaylar bunu getirecek. Yeryüzünün ve gökyüzünün karmaşık olayları. Ayrım sonu, sayfa 34. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kurt Cobain. K-U-R-T C-O-B-A-I-N Janis Joplin. J-A-N-I-S J-O-P-L-I-N L.A. Woman. L-A W-O-M-A-N